Ayrım 8. 28 Şubat ve Ordu, Doğu Perinçek. Sayfa 87. ABD'den Türk ordusuna yaylım ateşi. 30 Mart 1997. Basın Türkiye kamuoyunu yanılttı. Özellikle Devlet Bakanı Abdullah Gül ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in son ABD gezisi öyle bir yansıtıldı ki, sanırsınız ABD Türkiye'deki laikliğin bekçisi. Efendim, ABD'ye kalsa Refah Partisi bir gün bile iktidarda kalamazmış. Oysa İşçi Partisi ve Aydınlık olgulara dikkat çekiyor. Belgeler yayınlıyordu. ABD ılımlı İslam'ı destekliyordu. Washington, Refah Partisi tercihinde karar kılmaktaydı. Basın ne yazarsa yazsın ABD'nin Refah Partisi'ni ehlileştirme operasyonu sonuçlarına ulaşıyordu. ABD'nin politikasını yansıtan olgular ortadaydı. Ne var ki bunları görmek istemeyenler veya Türkiye kamuoyuna büyük müttefiki laikliğin yanında göstermek isteyenler vardı. Soğuk duş. New York Times ve Washington Post'ta çıkan yazılar bu zoraki iyimser ortama sağanak halinde yağdı. Soğuk duş. Bunlar gazete yazıları olarak değerlendirilemez. Bir kez o yazılarda ABD hükümetinin Refah Partisi'nden yana olduğu açıkça saptanıyor. İkincisi, ABD'nin hakim kuvvetlerinin görüşleri yansıtılıyor. Washington hükümetiyle ABD kamuoyunu imal eden çevreler, Türkiye'de ılımlı İslam sürecinin devam ettirilmesinde anlayış birliği içindeler. Refah Parti'yi ehlileştirip teslim aldıklarını da açıkça saptıyorlar. Washington'ın politikaları. ABD gazetelerine yansıyan Washington politikaları şöyle sıralanabilir. 1. Atatürk'ün önderlik ettiği Kemalist devrimin modası geçmiştir. 2. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi militarist ve baskıcıdır. Ordu, Kemalist devrimin eskiyen laiklik uygulamasını sürdürmek istiyor. 3. ABD, at değiştirmekte geçmiş dönemde desteklediği DYP ve ANAP'ı terk etmektedir. 4. Türkiye'de saflaşma dinciler ile laikler arasında değil, demokrasi ile militarizm arasındadır. Refah Partisi, demokrasi güçlerini ordu militarizmi temsil etmektedir. 5. ABD, militarizme karşı demokrasinin yanındadır. ABD'nin tercihi artık Refah Partisi'dir. Aşağılama. ABD yönetimiyle sıkı ilişkileri olan New York Times ve Washington Post gazetelerinin dilleri çok dikkat çekicidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ve komutanlardan söz edilen her cümle hakaretler, aşağılamalar ve alaylar içeriyor. Denebilir ki son 50 yıl içinde ABD basını Türk ordusuna karşı hiçbir zaman bu kadar saldırgan ifadeler kullanmamıştır. Çok ilginç, ABD 12 Mart ve 12 Eylül generallerinin arkasındaydı. CIA istasyon şefleri, 12 Eylül darbesini yapan generallerden bizim çocuklar diye sımsıcak bir ifadeyle söz ediyorlardı. Ama şimdilerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başında Talmaçlar, Evrenler, Güreşler gibi ABD'nin övgüsüne layık generaller bulunmuyor. Bugünkü komuta kademesi için kullanılan deyimler şöyle. İş güzel generaller, Güneydoğu işgalcileri, insan hakları düşmanları, baskıcılar, militaristler, koyu milliyetçiler ve benzeri ve benzeri. Bölme ve ekip yaratma. Öte yandan ABD basını az rastlanır bir biçimde Türk ordusu içinde bölünme yaratma ve kendi ekibini destekleme çabasında. Aydınlık geçen sayısında New York Times'ın 16 Mart 1997 günü sayısında yayınlanan Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'e övgüyü tam metin olarak yayınlamıştı. Gazete, Orgeneral Çevik Bir'in çevresinde kendisine bağlı güçlü bir subay grubu oluşturduğunu ve önümüzdeki yıllarda ordunun kontrolünü eline geçirecek düzeye geleceğini ileri sürüyordu. Bu dilden anlayan uzmanlar, ABD'nin New York Times'ın ağzından Türk Silahlı Kuvvetler Komuta Kademesi'ne ve özellikle Genelkurmay Başkanı'na karşı bir tavır koyduğunu ve hatta bir tehdit yönelttiğini belirtiyorlar. ABD, Türk ordusu içinde Amerikanca konuştuğunu düşündüğü veya öyle göstermek istediği ekibe açıkça arka çıkıyor. Böyle bir ekip var veya yok. Bugün silahlı kuvvetlerin her zamandan daha kuvvetli bir beraberlik içinde olduğu da gerçek. İşte belki de bu gerçek, ABD'de bölücü çabalara girme ihtiyacını yaratmaktadır. Komplo ve haber imalatı. 30 Ağustos yaklaştıkça ABD ve işbirlikçileri komplolara da yöneliyorlar. Batı basınında CIA imalatı haberler yayınlanıyor. Bu imalata göre Erbakan Hoca, Karadayı'yı emekliye sevk ederek 1. Ordu Komutanı Kıvrıkoğlu'nu Genelkurmay Başkanlığı'na getirecek. Oysa ordunun komuta kademesini yakından tanıyan herkes, Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun da tıpkı Karadayı gibi Cumhuriyet Devrimi'nin değerlerine bağlı olduğunu biliyor. ABD bir yandan kendi ekibini imal etme gayretine girerken Cumhuriyet devrimi güçleri içinde de karışıklık yaratma çabalarına yöneliyor. ABD darbeye değil, komutanlara karşı. Bazı yorumcular ABD'nin darbeye karşı olduğu için ordunun komuta kademesine tavır aldığı görüşündeler. Bu yorum pek ikna edici görünmüyor. Bir kez darbeye asıl ihtiyacı olan ABD'dir. Irak yönetimi ve Barzani arasındaki ittifak Türk ordusu tarafından desteklendiği için başarıya ulaşmış ve ABD'nin Kürt politikası ağır bir darbe yemiştir. Bu durumda ABD'nin belki de tek seçeneği kalmıştır: Türkiye'yi bölgeye sürmek. Ancak bunu yapacak iktidar nerededir? En Amerikancı Özal ve Çiller gibilerin döneminde bile ABD bunu başaramamıştır. Çünkü parlamentolu bir rejim içinde Türkiye'yi dış maceralara sürükleyebilecek bir baba yiğit bulunmuyor. Bu nedenle ABD'nin ünlü Türkiye himayesinde Kürdistan senaryosunu uygulayabilecek iktidar ancak ve ancak Amerikancı bir junta olabilir. Oysa bugün ordunun başında Evrenler, Güreşler bulunmuyor. Eşref Bitlis ABD'yi yendi. Türk ordusunun komuta kademesi 1994 Eylül'den beri Kuzey Irak'ta ABD'ye mesafeli bir çizgi izledi. Eşref Bitlis'in bölgesel çözümünü uyguladı. ABD Eşref Bitlis'i öldürebilmiş fakat Eşref Bitlis'e de esin veren yurtta sulh, cihanda sulh politikasına yenilmiştir. ABD'nin darbe ihtiyacı vardır ama o darbeyi gerçekleştirecek generalleri yok. Washington'ın darbe karşıtı pozuna girmesinin kaynağı buradadır. Burada karşı olunan darbe değil fakat ABD'nin Kürt senaryosuna teslim olmayan Türk ordusudur. Türkiye, ABD'nin kurmak istediği Kürdistan'ı himaye altına almadığı için orduyu Güneydoğu'nun işgalcisi ilan edecek kadar ileri gitmektedir. Türkiye'nin hakim güçleri orduya hakaretler yanında işgalci suçlamasını bile sineye çekmiştir. ABD, Türkiye batıdan da sıkıştırıyor. Yunanistan ve Kıbrıs üzerinden yöneltilen baskının asıl amacı Türkiye'yi doğuda teslim almaktır. Hedef, ordunun kişiliğinde cumhuriyet devrimi. ABD'nin Türkiye Genelkurmayı'nı hedef almasının ikinci nedeni, komutanların laikliği savunmadaki kararlı tavırlarıdır. ABD, Türkiye'yi kriz bölgelerine ılımlı İslam taşeronu olarak sürmek istiyor. Ne var ki Cumhuriyet devriminin laiklik ve aydınlanma kazanımları ABD'nin önünde engeldir, yıkılmalıdır. Oysa Türk Silahlı Kuvvetleri artık 12 Eylül dönemindeki gibi davranmıyor, laikliği savunuyor. Cumhuriyet devrimi kanunlarının uygulanmasını istiyor. ABD'nin bu saflaşmada orduya hınçlı olduğu görülüyor. ABD'nin demokratları ve militaristleri. ABD basını cepheleşmeyi belirlemiş, diyorlar ki, Türkiye'de iç savaş dinci ve laik güçler arasında değil. Ya kimler arasında? Demokratlar ile militaristler arasında. ABD demokrasi güçlerini de açıkça belirliyor. Refah Partisi. Militarist güç ise ordudur ve aslında Cumhuriyet devrimini savunan büyük çoğunluktur. Tercih açıkça yapılmaktadır. ABD militarizme karşı demokrasi kahramanı ilan ettiği Refah Partisi'nin yanındadır. Aslında ABD basını yeni dünya düzeninin stratejisini ve politikalarını bütün açıklığıyla sergiliyor. Yeni dünya düzeninin gerçekleşmesi için Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet devrimi yıkılması gerekiyor. Kemalist devrim bugün ABD'nin özelleştirmek istediği kitleri yaratmıştır. Çökertmek istediği ulusal tarımın temelini atmıştır. Yıkmak istediği SSK'ları inşa etmiştir. Parçalamak istediği laik ve parasız eğitimi gerçekleştirmiştir. Olayın esası buradadır. Acil durum. Refah Yol iktidarı elektrik santrallerinin özelleştirilmesi karşılığında Washington'ın desteğini aldı. Türkiye'nin can damarı olan enerji üretimi başta ABD'liler olmak üzere batılı şirketlere teslim ediliyor. 8,6 milyar dolarlık santraller 1,6 milyar dolara, başka deyişle bir yıllık karına teslim ediliyor. Dünya sermayesine ve işbirlikçi yeşil holdinglere havadan 7 milyar dolar bir katrilyon lira aktarılıyor ve özelleştirme takvimi önümüzdeki ay yürürlüğe giriyor. Bu birinci acil durumdur. İkinci acil durum, ordudaki terfilerin karar süreci de istim almıştır. ABD'den kuvvet alan bu mafya şeriat ortaklığına yeni komuta kademesinin belirlenmesinde hiçbir şans tanınmamalıdır. Özal'ın Orgeneral Necdet Ürü ve Necdet Öztorun'u emekliye sevk etme operasyonu hatırlardadır. Ordu komuta zincirinin başındaki iki Necdetler, Pentagon'un Kürt senaryosuna iyi bakmadıkları için ve ABD'ye mesafeli tavırları nedeniyle Özal böyle bir uygulamaya gitmişti. ABD'nin Orta Doğu politikası yeniden ve bu kez çok daha etkili ve güçlü bir dirençle karşı karşıyadır. Bu hükümet acil olarak gitmelidir. Aydınlık 30 Mart 1997. ne şeriat ne darbe sloganı üzerine. 13 Nisan 1997. Laiklik yapay gündemdir, diyorlardı. Şeriatçı güçler ile Cumhuriyet devrimine karşı işbirliği yaptılar. Şimdi aynı neoliberal solcular ne şeriat ne darbe diyorlar. Laiklik yapay ise bu şeriata hayır nereden çıktı? Aslında ne şeriat ne darbe sloganını piyasaya sürenlerin şeriatla bir sorunları yok. Dün de olmadı, bugün de yok. Ancak Cumhuriyet düşmanı karanlık kuvvetlere karşı mücadele öyle bir yükseliş içine girmiştir ki şeriata karşıymış gibi görünmek zorunda kaldılar. Halk hareketi saflarındaki özel görevlerini başka türlü sürdüremezler. Meramları başkadır. Ne darbe derken Milli Güvenlik Kurulu kararlarını hedef alıyorlar. Böylece yarısı sözüm ona şeriata karşı çıkan sloganda bile yeniden şeriatçı güçlerle birleşmişlerdir. Ilımlı İslam güçleriyle aynı cephede yer almalarının nedeni Batı ile bağlantılarıdır. Son dönemde Orta Doğu ve Türkiye dengelerini etkileyen iki önemli gelişme oldu. Birincisi, Irak hükümetiyle Irak Kürtlerinin ittifak ederek ABD'ye önemli bir darbe indirmeleridir. Türkiye ordusu Eşref Bitlis planını uygulayarak bu ittifaka katkıda bulundu. İkincisi, Türk Silahlı Kuvvetler Komuta Akademisi'nin şeriata tavır alması ve Cumhuriyet Devrimi kanunlarının uygulanmasını istemesidir. İktidarların küçük Amerika projesinin peşinden koştuğu 50 yıldan beri ordunun doruğunda ilk kez bu tavırlar görülüyor. Bir tek 27 Mayıs'ı gerçekleştiren genç subaylar, Genelkurmay Başkanı dahil komuta akademisini hapse atarak yeni komutanları belirlemişlerdi. Bu kez olağan atamalarla gelen komuta akademisi Cumhuriyet çizgisindedir. Durumu elbette Washington'da saptamış bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve CIA denetimindeki dergilerde yapılan değerlendirmeleri aydınlık okuyucusu biliyor. Foreign Affairs, Foreign Reports, Mediterranean Quarterly gibi yarı resmi yayınlar Türk generallerinin 1994 Eylül'den sonra hizadan çıktığı yolunda tahlillere yer verdiler. Son haftalarda ABD basında çıkan başyazılar işi hakaretlere kadar yazdırdılar. Dikkatler kaçar mı? ABD ne şeriat ne darbe sloganında ifadesi bulunan politikayı uygulamaktadır. ABD'ye hakim olan tavır Refah Partisi iktidarıyla birlikte yaşamaktadır. Bu nedenle şeriat karşıtlığı yalnızca dildedir. Hizaya getirmek istenen güç ordudur. Çünkü Genelkurmay Kürt sorununda Irak ve Barzani ile birlikte bölgesel çözüme yönelmiştir ve Cumhuriyet devrimine sahip çıkmaktadır. ABD ile Komuta Akademisi arasındaki mesafe şu an için darbe olasılığını zayıflatıyor. Bu mesafe kapanacak olursa kuşkusuz yeni bir değerlendirme yapılır. ABD ile Türkiye Genelkurmayı arasında Kuzey Irak'ta ve ABD usulü laiklik programında uyum sağlanamadığı sürece darbe o kadar kolay gözükmüyor. Bu durumda ne şeriat ne darbe sloganının pratik anlamı ortaya çıkıyor. Burada hedef alınan darbe değil, Cumhuriyet çizgisidir. Hedef ABD'nin Kürdistan projesini boşa çıkaran bölgesel çözüm girişimidir. Kriz bölgelerine müdahale gücü olmayı kabul etmeyen kuvvetlerin direnci kırılmak isteniyor. ABD, Türkiye'nin bu taşeronluk misyonunu ancak ılımlı İslam kimliğiyle yerine getireceği kanısındadır. Müşteriler laik olduğu zaman aynı mal, ABD usulü laiklik ambalajıyla satışa çıkarılmaktadır. Refah Partisi'nin de Batı ülkelerdeki laikliği savunduğu gözlerden kaçmıyor. Toplumsal mücadelede sloganlar, lafızlarının ötesinde içerikler taşırlar. Örneğin Hitler'in başlıca sloganlarından biri barış idi. Amerikan emperyalizmin sloganı hür dünyadır. Khrushchev, Brejnev, Gorbaçov türünden kapitalizm yolcuları, proleter enternasyonalizmi sloganını dilden düşürmezlerdi. İnsanlık düşmanları karanlık emellerine hoşa giden sloganlarla pazarlamak zorundadırlar. Bugün ne şeriat ne darbe sloganı da aynı işlevi görüyor. ABD emperyalizmine ve ortaçağ karanlığına karşı mücadele eden halk hareketi saflarına ABD ve DYP-RP patentli politikalar sokuluyor. Düşman kuvvetler ordunun konumlanmasının önemini çok iyi biliyorlar. Neoliberal solcuları bu amaçla kullanıyorlar. Halk güçleri Türkiye Genelkurmayı'nın 1994 Eylül sonrasındaki tutumunu çok iyi değerlendirmek durumundadır. Kürt meselesinde bölgesel çözümü destekleyen ve Cumhuriyet devrimi kanunlarının uygulanmasını isteyen orduyu hedef tahtasına yerleştirmek ABD çıkarlarıyla açıklanır ama devrimcilikle açıklanamaz. Bu tutum düşünce katılığından ve politik acemilikten kaynaklanmıyorsa yabancı faaliyetinin etkisini gösterir. Aydınlık 13 Nisan 1997 8. ayrımın sonu sayfa 95.